Ayrım 15, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 195. Alan Bryce. İki birden güçlüdür. Bir, dörtten iyidir. Üç aşırı fazla da olabilir, ancak yeterli de olabilir. Beş, ipin ucunu kaçırmaktır. Altı, çılgınlık olur. Alan ilerliyor. Kendi hiçliğinin cehennemine, kendisinin olamadığı her şeyle örtüşen yere doğru giderek derinlere yol alıyor. Başın üzerindeki gök kurşuni mavi veya beyaz, bazen sarı yahut kırmızı, kimi zaman da mor. Ayaklarının altındaki yeryüzü yeşil ya da kahverengi. Bedeni dünya ile gökyüzünün birleştiği noktada duruyor ve o beden başka hiç kimseye değil, sadece kendisine ait. Düşünceleri kendisine ait, arzuları kendisine ait. Birin aleminde sıkışıp kalmışken, İkiyi ve üçü ve dördü ve beşi kafasında kurup bir araya getiriyor. Bazen de altıyı, hatta bazen 60'ı. Geçen ay Alice'le aralarında geçen o tatsız olaydan sonra Alan resim yapmayı tek başına yürütmek zorunda olduğunu anladı. İşinden dolayı okula kaydolamayacak. Pratt ya da Cooper Union veya SUAE, New York'ta sanat ve mimari dallarında eğitim veren 3 okul. Gidip gelmek için değerli saatlerini metroda harcamayı göze alamayacak kadar meşgul. Önemli olan çalışmak ve eğer ilerlemek istiyorsa, öğretmenle de öğretmensiz, canlı modellerle ya da modelsiz sürekli çalışması gerekiyor. Çünkü çalışmanın özü elin becerisinde saklı ve elin kendini içine kapanmaktan kurtarıp toparlanabilirse, aklını çalışmaya verebilse, elinin gerekli şeyleri görmesini sağlayabilir. Deneyler ona şarabın işe yaradığını göstermişti. Birkaç kadeh şarap kim olduğunu unutmasını sağlar, ondan sonra saatlerce gece yarılarına kadar çalışabilir. İnsan vücudu tuhaf, kusurlu, değişken, önceden bilinemeyen bir şeydir. İnsan vücudunun pek çok gizli vardır ve bu sırlarını sabretmeyi öğrenenler dışında kimseye açmaz. İnsan vücudunun kulakları vardır. İnsan vücudunun elleri vardır. İnsan vücudu bir başka insan vücudun içinde yaratılır ve o başka insan vücudun içinden çıkan insan mutlaka ufak, güçsüz ve çaresiz olur. İnsan vücudu Tanrı'nın imgeleminde yaratılır. İnsan vücudunun ayakları vardır. İnsan vücudunun gözleri vardır. İnsan vücudu biçimleriyle, görünüşleriyle, farklı büyüklükleri, yapıları ve renkleriyle çok çeşitlilik gösterir. Bir insan vücuduna bakmak sadece o insan vücudunu algılamaktır. Başkasını değil. İnsan vücudu anlaşılabilir ama özümsenemez. İnsan vücudunun omuzları vardır. İnsan vücudunun dizleri vardır. İnsan vücudu bir nesne ve bir öznedir. Görünmeyen bir iç yüzün dış yüzüdür. İnsan vücudu bebeklikteki ufaklıktan yetişkinlikteki büyüklüğe doğru gelişir ve sonra ölmeye başlar. İnsan vücudunun kalçaları vardır. İnsan vücudunun dirsekleri vardır. İnsan vücudu, insan vücuduna sahip olan birinin zihninde yaşar ve bir başka insan vücudunu algılayan zihnin sahibi insan vücudunun içinde yaşamak, başkalarına ait bir dünyada yaşamak demek. İnsan vücudunun saçları vardır. İnsan vücudunun bir ağzı vardır. İnsan vücudunun cinsel organları vardır. İnsan vücudu topraktan yaratılmıştır ve o insan vücudu yok olduğunda geldiği toprağa geri döner. Elin artık resim yaparken farklı kaynaklara başvuruyor. Başka ressamların tabloları ve desenleri, erkek ve kadın çıplakların siyah beyaz fotoğrafları, bebeklerin, çocukların, yaşlıların tıbbi fotoğrafları, kendisini birebir görebilmek için yatağının karşısındaki duvara astığı boy aynası, kadın bacakları fotoğraflarından kadın erkek sevişmelerine, erkek erkeğe ya da kadın kadına sevişmelerden üçlü, dörtlü, beşli, grup seksin bütün matematiksel değişkenliklerine kadar, çeşitli zevklere ve eğilimlere hitap eden porno dergileri ve kendi vajinasını incelemek için kullandığı küçük el aynası onun yararlandığı kaynaklar. İçinde bir kapı açıldı ve Alan yeni bir düşünce sistematiğinin eşiğinden atladı. İnsan vücudu bir bilgi aracıdır. Şimdi yağlı boya tablo yapmaya vakti yok desen daha hızlı ve elle tutulur bir tür. Hem de Alan'ın bir an önce tamamlamak istediği projesine daha uygun bir yöntem. Son bir aydır kendi eski yöntemlerinden kurtulmak, daha özgür çalışabilmek adına resim defterlerini peş peşe doldurdu. Çalışmaya başladıktan sonra ilk bir saati ayrıntılara, belleğindeki imgeler birikimi içinden bir vücudun ya da odadaki iki aynadan birindeki görüntünün ayrı ayrı parçalarına yoğunlaşarak ısınma sürecini ayırıyor. Bir sayfa eller, bir sayfa gözler, bir sayfa kalçalar, bir sayfa kollar. Sonra bütün gövdeleri çeşitli pozlardaki tek tek figürlerin portrelerine geçiyor. Arkası izleyiciye dönük olarak ayakta duran çıplak kadın, yere oturmuş çıplak erkek, yatağa uzanmış çıplak erkek, yere çömelerek işeyen küçük kız, sandalyeye oturup başını arkaya atan ve sağ elle sağ memesini avuçlayan, sol eliyle de sol memesinin ucunu sıkan çıplak kadın. Bunların erotik desenler değil, samimi portreler, insanların yanlarında kimse yokken yaptıkları şeyleri yapan insan vücutları olduğunu söylüyor. Kendi kendine, eğer bu tek kişilik portrelerdeki erkeklerden çoğu ereksiyon halinde ise bunun nedeni de ortalama bir erkeğin günde 50 kez ereksiyona ve yarı ereksiyona geçmesi ya da ona böyle olduğu söylendi. Sonra alıştırmaların son bölümünde bu figürleri bir araya getiriyor. Çıplak bir bebeği kucağında tutan çıplak bir kadın. Çıplak bir kadın boynunu öpen çıplak bir erkek. Bir karyolanın üstünde oturmuş ve kollarını birbirine dolamış yaşlı bir çıplak erkek ve yaşlı bir çıplak kadın. Çıplak bir erkeğin penisini öpen çıplak bir kadın. İki birden güçlüdür. Bunu üçlünün gizemi izliyor. Üç çıplak kadın, iki çıplak kadın ve bir çıplak erkek. Bir kadın ve iki çıplak erkek, üç çıplak erkek. Bu gibi durumlarda neler yapıldığını porno dergiler açıkça gösteriyor. Bu açık seçiklik de Ellen'ın korkmadan, kendini kısıtlamadan çalışmasını sağlıyor. Parmaklar vajinalara girmiş. Ağızlar dikelmiş, penisleri kavramış. Penisler vajinalara girmiş, anüslere girilmiş. Ancak fotoğrafla çizim arasındaki farkı belirtmek önemli. Fotoğraf hiçbir şeyi hayal gücüne bırakmazken çizim tamamen hayal aleminde oluşuyor. Bu yüzden Ellen bu desenler üzerine çalışırken bütün varlığı tutuşuyor. Çünkü hiçbir zaman baktığı fotoğrafı kopya etmiyor. O fotoğrafı kendi buluşu olan yeni bir görüntü yaratmak için kullanıyor. Bazen kaleminin önündeki kağıda yaptıklarından tahrik oluyor. Desenleri çizerken kafasının içindeki resimlerden, tıpkı gece mastürbasyon yaparken kafasındaki görüntülere benzeyen resimlerden tahrik oluyor. Ama tahrik olmak bu çalışmanın çok önemsiz bir yan ürünü. Çoğunlukla sadece resim neyi gerektiriyorsa onu hissediyor. Deseni doğru çizmek için sürekli var olan baskın bir istek duyuyor. Desenler kapatassak ve çoğu kez tamamlanmadan kalıyor. Ellen çizdiği insan vücutlarının canlı olmanın, yaşamanın mucizevi tuhaflığını yansıtmalarını istiyor. Bundan fazlası değil, hepsi o kadar. Güzellik kavramıyla ilgilenmiyor. Güzellik kendi başının çaresine bakabilir. 2 hafta önce cesaretlendirici bir gelişme. Henüz kendini oluşturup ortaya çıkarma aşamasındaki beklenmedik bir şey oldu. Floridalı kızın Brooklyn'e gelip de Ellen'ın Miles'ın gönlünü fethetme umutlarını yok etmesinden birkaç gün önce ben onun yeni çalışmalarını görmek istedim. Ellen de akşam yemeğinden sonra onu yatak odasına çıkardı. Bank ya resim defterinin üstün körü bakıp onunla alay ederse, sonra kibarca gülümseyip omzunu sıvazlarsa diye duyduğu kaygı merdivenin her basamağında arttı. Ama bu küçük düşme riskini göze alması gerektiğini hissetti. İçi alev alev yanıyordu. Desenler onu tutuşturuyordu ve kendinden başka birinde onları görmesi gerekiyordu. Normal olarak desenlere bakmasını Alice'den rica ederdi ama Aralık ayında mezarlığı sisin kapladığı gün Alice onu yarı yolda bırakmış, kalbini kırmıştı. O saçma sapan yanlış anlama için birbirlerini çoktan bağışlamış olsalardı Ellen bunu Alice'den isteyemezdi. Çünkü onun resimleri görünce utanacağını, şoke olacağını, hatta iğreneceğini sanıyordu. Üstelik Alice çok iyi, çok sadık, çok güvenilir bir dost olmasına karşın hep içine kapanık, hep kapalı kutu gibiydi. Oysa Bank cinsel konuları konuşurken daha açık görüşlü, kabalık sayılacak kadar dobra dobraydı. Ellen onunla birlikte merdivenleri çıkıp odanın kapısını açarken o desenlerde fazla cinsellik olduğunu, hatta o gözle bakmak istemese galiz görüntüleri bulunduğunu fark etti. Belki de insan vücutlarına olan saplantısının ipin ucunu kaçırmaya başlamıştı. Belki de bu onun yine dağıtmaya başladığını gösteriyordu. Belki yeni bir sinir krizinin ilk işaretiydi bu. Ama Bank resimleri beğendi. çok etkileyici, çarpıcı buldu. Olağanüstü bir aşama olduğunu söyledi ve son resme baktıktan sonra büyük bir iştenlikle yataktan fırlayıp onu öptüğü için Ellen onun yalan söylemediğini anladı. Tabii Bang'ın fikri hiçbir anlam taşımıyor. Görsel sanatlardan zerrece anladığı yok. Sanat tarihi konusunda en ufak bilgisi yok. Gördüklerini değerlendirecek yeteneği de yok. Ellen ona Courbet'in Dünyanın Kökeni adlı tablosunun reprodüksiyonunu gösterdiğinde Bang'ın gözleri yuvalarına uğradı ama porno dergilerden birinde bir kadını mahrem yerlerini gösteren benzer bir görüntü gösterdiği zaman da Bang'ın gözleri yine yuvalarından uğradı. Elinde estetik yaklaşımdan bu kadar yoksun birinin cesur ve devrimci bir sanat yapıtıyla beş para etmez sıra dışı bir ressam arasındaki farkı göremeyen bir adamın yanında olduğu için hüzünlendi. Yine Dang'ın coşkusu kızı yüreklendirdi. Onun övgülerini dinlerken bu kadar sevindiğini kendisi de şaşırdı. Bilgili ya da bilgisiz olsa da Bang'ın desenlere gösterdiği tepki içtendi. Elinin yaptıkları onu gerçekten duygulandırmıştı. Resimlerin ne kadar güçlü, çarpıcı ve samimi olduğunu tekrarlamaktan bıkmıyordu. Tablolar, desenler, yaptığı şunca yıl boyunca Elin'le kimse bir kez olsun böyle konuşmamıştı. Bank'ın o geceki iyi niyetli çıkışı Elin'e ona bir soru sormak, geçen ay Alice'ın reddedişinden beri kimseye sormayı göze alamadığı o soruyu sormak cesaretini verdi. Acaba Bank ona poz vermek ister miydi? Aynalara ve iki boyutlu imgelere bakarak çalışmanın onu ancak buraya kadar ilerletebildiğini ama insan figürünü inceleyerek bir yere varılacaksa bir noktadan sonra canlı modelle, üç boyutlu insanlarla yaşayan, soluk alan kişilerle çalışması gerektiğini söyledi. Bank onun bu ricasından kıvanç duydu ama biraz da kaygılandı. Benim şu güzel vücudumdan bahsetmiyorsun herhalde, dedi. Elin saçmalama diye yanıtladı. Sen sensin ve kendinden başka biri olmak istemediğin için de korkmana gerek yok. İkişer kadeh şarap içtiler, yani bir şişeyi bölüştüler. Sonra Bank soyundu, çalışma masasının yanındaki sandalyeye oturdu. Elinde yatağa bağdaş kurup resim defterini kucağına aldı. İşin tuhafı Bank hiç ürkmüş gibi görünmüyordu. Elin onun resmini yaparken Bank herhangi bir huzursuzluk ya da çekingenlik belirtisi göstermeden şişko vücudu, sarkık göbeği, kalın bacakları, kıllı göğsü, geniş pörsük kalçaları sakin sakin oturdu. Birinci desene başladıktan 10 dakika sonra Elin neler hissettiğini sorunca harika olduğunu, kıza güvendiğini, kendisine bu şekilde bakılmasından böylesine hoşlanacağını hiç tahmin etmediğini söyledi. O da küçüktü. Aralarında ancak 1,5 metre kadar mesafe vardı. Ellen ilk kez onun penisini çizmeye başladığı zaman baktığı şeyin artık bir penis değil, resmen bir kamış olduğunu fark etti. Penis desendeki şeyin adıydı ama kendisinden sadece 1,5 metre öteki şey düpedüz maslahattı ve tarafsız olmak gerekirse Bang'ın kamışı da güzeldi. Ellen şimdiye kadar gördüklerinin çoğundan ne fazla uzun ne fazla kısa ama hemen hepsinden daha kalındı. Biçimi düzgündü. Ne garipliği ne de lekesi beresi vardı. Erkek takım taklavatının birinci sınıf örneğiydi. Kedi çükü dedikleri. Bu sesi nereden duymuştu acaba? Gibi değildi. Dolgundu. Her priz deliğine layık bir fişti. Üçüncü desene geçtiklerinde Elin onun ereksiyon halini nasıl göründüğünü görebilmek için biraz kendisiyle oynamasında sakınca olup olmadığını sordu. Bank'ta hiç sakıncası olmadığını, aslında çıplak poz verirken epey kızıştığını ve aldırış etmeyeceğini söyledi. Dördüncü desene sıra geldiğinde Elin ondan mastürbasyon yapmış. Bank'ta yine canla başla bu isteği kabul etti. Ama kesin sonuç alabilmek için Elin'in de soyunmasını ve kendisini yatakta onun yanına oturmasına izin vermesini istedi. Elin bunun olamayacağını, soyunmadan resmi devam edeceğini ama Bank son anda ayağa kalkıp karyolanın önüne gelerek yaptığı işin onun ağzını bitirmek isterse bunun itirazı olmadığını söyledi. Ondan sonra 5 seans daha yaptılar. Beşinde de aynı şey oldu ama bunlar işe kısa süre ara vermekten, birbirlerine birkaç dakika içinde sundukları küçük bir armağandan öte değil, sonrasında çalışma kaldığı yerden devam ediyor. Elin bunun çok adil bir düzenleme olduğu kanısında, Bank sayesinde kendi desenlerine büyük gelişme oldu. Onun ağzına boşalmanın en azından şimdilik, en azından yakın gelecekte Bank'ın poz vermeye gönüllü olmasını sağlayacağından kuşkusu yok. Onun önünde soyunmak istemese de temas onu rahatlatıyor. O da Bank kadar zevk alıyor. Tabii Miles'ın resmini yapmayı yeğlerdi ve ona poz veren Bank değil de Miles olsa olsaydı, Ellen soyunmaktan da Miles'ı yapmak istediği her şeye razı olmaktan da çekinmezdi. Ama bu hiç olmayacak. Ellen artık bundan emin ve hayal kırıklığının kendisini sarsmasına, sapıttırmasına izin vermemesi gerekiyor. Miles onu ürkütüyor. Miles'ın kendi üzerindeki gücü yıllardır onu korkutan her şey kadar dehşet verici. Yine de delikanlıyı arzulamaktan kendini alıkoyamıyor. Oysa Miles'ın aklı fikri Floridalı kızda. Kız Brooklyn'e geldiği ve Ellen de Miles'ın ona nasıl baktığını gördüğü zaman bütün umutlarının boşa olduğunu anladı. Boş odada kendi kendine konuşarak zavallı Ellen diyor. Hep birilerine yenik düşen zavallı Ellen Bryce. Kendine acımayı bırak da resim çizmeye devam et. Bank'ın ağzına boşalmasına izin vermeye devam et. Nasılsa önünde sonunda Sunset Park'tan gideceksin. Bu döküntü küçük ev yıkılıp unutulacak. Şimdi sürdüğün hayat hiçliğe karışacak. Senin bir zamanlar burada olduğunu anımsayan bir tek kişi bile çıkmayacak. Sen Ellen Bryce, sen bile hatırlayamayacaksın ve sen nasıl onu kalbinden silip gitmişsen, nasıl onun kalbine hiçbir yer edinememişsen, nasıl hiç kimsenin hatta kendinin kalbine bir yer edinememişsen, Miles Heller de senin kalbinden öylece silinip gidecek. Önemli olan tek sayı ikidir. Belki bir gerçeği belirtir ama geri kalanların hepsi sadece birer fantazi. Boş bir beyaz sayfadaki kalem izleridir. 4 Ocak Pazar günü Ellen yukarı batı yakasında oturan kız kardeşini görmeye gidiyor ve ikiz yeğenleri Nicholas'la Bruno'nun çıplak vücutlarını tutuyor. Bu kadar minik şeylere böylesi erkeksi adlar koymak ne tuhaf diye düşünüyor. Daha 2 aylıklar ve önlerinde her tarafından dökülüp parçalanan bir dünyada geçirecekleri koca bir ömür var. Ellen önce birini, sonra ötekini kucağına alıp onları boynuna ve yanaklarına bastırır zaman tenlerinin yumuşaklığına, vücutlarının pürüzsüzlüğüne şaşıyor. O taze etleri avuçlarını, çıplak kollarını hissediyor ve geçen ay ilk aklına geldiğinden beri sürekli anımsadığı o sözleri yine hatırlıyor. Canlı olmanın tuhaflığı. Kardeşine hele bir düşün diyor. Larry bir gece senin için girdi ve 9 ay sonra bu iki küçük adam ortaya çıktı. Hiç anlamı yok değil mi? Kardeşi gülüyor. Bu iş böyle tatlım diyor. Birkaç dakikalık zevk arkasından ömür boyu zahmet. Bir an sustuktan sonra eline bakıyor. Hayır diyor. Hiç anlamı yok. En ufak bir anlamı yok. Ellen o akşam metro ile eve dönerken kendi çocuğunu, hiç doğmayan çocuğunu düşünüyor ve ömründeki tek şans o sefer miydi? Yoksa günün birinde içinde yeniden bir çocuk büyümeye başlayacak mı diye merak ediyor. Defterini çıkarıp şunları yazıyor. İnsan vücudu başka insan vücutları olmadan var olamaz. İnsan vücudu kendisine dokunulmasına ihtiyaç duyar. Sadece minik insan vücutları değil, büyük insan vücutları da. İnsan vücudunun teni vardır. 15. ayrımın sonu, sayfa 203.